Ayrım 74, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 766. Kollektif. Weaver önce halüsinasyon gördüğünü sandı. Uzakta soluk bir mavi parıltı görüyordu. Mavi hayalet yükseldi, dev bir avuçtan üflenen bir toz bulutu gibi uçuştu ve ardından gözden kayboldu. Parıltı yeniden belirdi. Bu kez daha yakındı ve yayılmıştı. Bu sefer kaybolmadı ve denizaltının üzerinden bir kavis çizerek geçti. Weaver'ın başını iyice kaldırmasına sebep olmuştu. Gördüğü şey kozmik bir bulutu andırıyordu. Ne kadar uzak ya da büyük olduğunu söylemek mümkün değildi. Ama kadına denizin dibine değil de sanki uzak bir galaksinin sınırlarına ulaşmış gibi hissettirmişti. Mavi ışık bulanıklaşmaya başladı. Bir an için bulutun dağıldığını düşündü. Ama sonra bunun bir yanılsama olduğunu fark etti. Parıltı solmuyordu. Deniz altına doğru yaklaşan çok daha büyük bir bulutla birleşiyordu. Aniden eğer Rubin'den kurtulmak istiyorsa deniz tabanında yatmanın iyi bir fikir olmadığını fark etti. Kanatlarını ayarladı ve iticileri çalıştırdı. Deep Flight deniz yatağına sürtündü ve biraz çökelti kaldırıp yükseldi. Gece karanlığı altında boyutları ölçülemez ufuk boyunca ışık çakmaları oldu ve Weaver yırın bileşmeye başladığını anladı. Kolektif devasaydı. Her yönden mavi beyaz bir ışık yaklaştı. Deep Flight toplanan bulutun tam ortasında kalmıştı. Weaver jölenin güçlü ve elastik dokuya dönüşebileceğini biliyordu. Tek hücrelerden oluşan kasların denizaltının etrafına kapanması halinde neler olacağını düşünmemeye çalıştı. Bir an için gözüne yumrukla ezilen bir yumurta görüntüsü geldi. Deniz tabanının 10 metre üzerindeydi. Bu yeterli olmalı. Şimdi. Her şey bir düğmeye basmasına bağlıydı. Bir anlık dikkatsizlik korkuyla kasılan sakar bir parmak ve yanlış bölme açılıverirdi. Anında ölürdü. Yüzeyin 3500 metre altında basınç 385 atmosferinkine eşitti. Vücudu belki şeklini korurdu ama bunu görecek kadar yaşayamazdı. Doğru düğmeye bastı. Yardımcı pilot bölmesinin kubbeli kapakları açıldı. Hava bir patlamayla dışarı çıktı ve Ruby'nin cesedini kaldırdı. Adam vücudunun yarısına kadar kapaktan dışarı çıktı. Bu şekilde denizaltını yönetmek imkansız hale gelmişti. Ama Weaver hızla öne atıldı ve aniden durarak Rubin'i araçtan attı. Cesedin karanlık silüeti yaklaşan şimşeklerin önünde asılı duruyordu. İnsan vücudunun yabancı olduğu ortam, basınç altında organlarını ve etini sıkıştırıyor, kafatasını eziyor, kemiklerini kırıyor ve vücut sıvılarını dışarı fışkırtıyordu. Her yer ışıkla kaplıydı. Jöle, Ruby'nin fırıl fırıl dönen cesedini kavrayarak her tarafını kapladı ve Weaver kaçmaya çalışırken onu denizaltına doğru fırlattı. Organizma her iki tarafından da geliyor, her yönden hem yukarıdan hem aşağıdan aynı anda yaklaşıyordu. Denizaltı ve Ruby'ne sarıldı, yoğunlaştı ve Weaver ölüm korkusuyla bir çığlık attı. Denizaltını serbest bıraktı. Yır geldiği hızla geri çekildi. Denizaltından epey uzaklaşmıştı. Eğer insan duygularıyla kolektifin tepkisini ifade etmek denense bu derin bir dehşet olurdu. Weaver inlediğini fark etti. Mavi parıltı hala onu çevreliyordu. Bulanık ışıklar muazzam jöle kütlesinin içinde arka arkaya çakıyor, denizaltını çevreleyerek sonsuza kadar yükselen mavi bir duvar oluşturuyorlardı. Weaver başını çevirip konsolundaki ışıkların solgunca aydınlattığı Ruby'nin harap olmuş yüzüne baktı. Kasılan jöle onu gözlem kubbesinin bir yanına yapıştırmıştı ve Rubin iki kara kürenin içinden ona bakıyordu. Hidrostatik basınç gözlerini yuvalarından fırlatmıştı. Deliklerinden kara bir sıvı akıyordu. Sonra Rubin yavaşça denizaltından ayrıldı ve gece karanlığının içine düştü. Artık aydınlatılmış arka planda bir gölgeden ibaretti. Ceset sanki pagan bir tanrı için hantal ve çok yavaş bir dans ediyor gibi yuvarlanıyordu. Weaver nefes nefese kalmıştı. Sakinleşmek için kendini zorlaması gerekti. Başka koşullarda kendini hasta hissederdi ama şimdi bu gibi şeyler için zamanı yoktu. Halka geri çekilmeye devam etti. Köşelerinde yoğunlaşıyordu. Alt kısmından karanlık yükseldi. Organizmanın gövdesi boyunca dalgalar geziniyordu. Yukarı doğru büzülmeye devam etti ve biyoloğun cesedi genişleyen karanlıkta kayboldu. Sonra birden yukarıdan dokunaçlar, uzun ve gittikçe incelen duyargalar uzadı. Tıpkı tropik sarmaşıklar gibiydiler. Belli bir amaç ve uyumla hareket ederek Rubin'i buldular ve cesedin üzerine kapandılar. Weaver cesedi göremiyordu ama sonarda görünüyordu. Dokunaçların dikkatli yoklama hareketleri bir insan bedeninin hatlarını takip ediyordu. Dokunaçların uçlarından zarif uzantılar çıktı ve vücudun içine dalmadan önce onun farklı parçalarına odaklandılar. Bazen hiç hareket etmeden öylesine süzülüyor, bazen de dallara ayrılıyorlardı. Arada bir sanki hiç ses çıkarmadan bir tartışma yürütür gibi birbirlerine yaklaşıyorlardı. Weaver o ana dek sadece yırın mavi parıltısını görmüştü ama bu ince dokunaçlar ışıltılı bir beyazdı. Hareketlerin bir koreografisi olduğuna inanmak kolay olurdu. Sanki sessizlikle yapılan bir bale gösterisi gibiydi. Aniden Weaver uzakta bir yerlerden, geçmişinden gelen bir müzik duydu. Debussy'nin Le Plus Coelenti, babasının sevdiği yavaşın yavaşı vals. Müzik onu şaşırtıp mutlu etti ve korkularını dindirdi. Elbette okyanustu, Le Plus Coelent çalacak kimse yoktu ama içinde olduğu duruma mükemmel derecede uygundu. Gözlerinin önündeki inceleme oyunu izlerken taş kestirecek kadar güzeldi ve Weaver'ın o anda farkında olduğu tek şey güzellik. Anne ve babasını bu güzelliğin içinde yeniden bulmuştu. Weaver yukarı baktı. Üzerinde inanılmaz boyutlarda parlayan mavi bir çan vardı. Sanki bir gök kubbe gibi yukarıda asılıydı. Weaver Tanrı'ya inanmazdı ama dua mırıldanmaya başlamamak için kendini tutması gerekti. Krov'un uzaylıları insanlaştırarak algılama konusundaki uyarısını hatırladı. Ötekinin tasvirlerinin aslında aynadaki görüntüler olduğunu söyleyişini, yabancı yaşam biçimleriyle ilgili daha cesur fikirlere yer açmak gerektiğini. Belki Crow ışığın saflığından hoşlanmazdı, belki de duyargaların kutsal beyazından daha az sembolik bir şeyler tercih ederdi. Ama ışık kendi varlığından başka bir şeyi temsil etmiyordu. Beyaz, yaygın bir biyolojik ışıldama rengiydi. Tıpkı mavi, kırmızı ve yeşil gibi. Burada kendini sergileyen bir tanrı değildi. Sadece uyarılmış, ışıldayan tek hücrelilerdi. Ayrıca insanı seven hangi tanrı kendini bu dokunaçlı şekilsizlikle gösterirdi? Onu boğucu bir korkuya sürükleyen şey ise artık bir geri dönüş olmadığını bilmekti. Tek hücreli bir canlının zeka geliştirme ihtimali üzerine olan tartışma. Hücrelerin kendilerini organize edebilme becerilerinin bilinçli bir yaşamın işareti mi, yoksa sıra dışı bir şekilde gelişmiş taklit yeteneği mi olduğu sorusu. Sonuçta Year Independence'ın gövdesini dokunaçlara benzer uzuvlara sahip bir canavarla parçalamış ve korku tünelindeki yerlerini hak etmişlerdi. H.G. Wells'in Marslıları onların yanında zavallı kalıyordu. Ancak bunların hiçbiri bu garip ama görkemli gösterinin yanında önemli değildi. Weaver seyrediyordu. Karşısında epey gelişkin ve kesinlikle insan dışı bir zekanın olduğuna ilişkin başka bir kanıta ihtiyacı kalmamıştı. Gözlerini en tepesine ulaşana kadar mavi kubbede gezdirdi. Oradan aşağıya bir şey alçalıyordu. Altından dokunaçlar uzanıyordu. Yuvarlak bir formu vardı ve ay gibi parlıyordu. Beyaz yüzeyinin altında gri gölgeler uçuşuyordu. Çabucak kaybolan incecik izler, beyaz üzerine beyaz gölgeler, simetrik ışık çakmaları, parlayan çizgi ve nokta dizileri, şifreli bir mesaj, bir gösterge bilimci için tam bir şölen. Weaver'a ise inanılmaz karmaşıklıktaki işlemleri yüzeyinde ve içinde yapabilen canlı bir bilgisayar gibi gelmişti. Varlık düşünürken Weaver seyretti. Birden yaratığın çevresindeki her şey için düşündüğünü anladı. Bütün devasa kütle ve üzerindeki mavi parlayan kubbe için. Nihayet karşısında ne olduğunu anladı. Kraliçeyi bulmuştu. Kraliçe iletişim kuruyor. Weaver nefes almaya bile cesaret edemiyordu. Yüksek basınç Ruby'nin vücudundaki sıvıları dışarı boşaltmış, aynı zamanda suda yayılmalarını da sağlamıştı. Cesede solüsyon enjeksiyonlarının yapıldığı yerlerden feromon yoğun bir şekilde dışarı sızıyordu. Ve Year anında içgüdüsel bir tepki vermişti. hızla bir araya gelmeye başlamışlar ama aniden tekrar ayrılmışlardı. Weaver planın işe yarayacağından hala emin değildi. Ama eğer haklıysa bu tecrübe Yır'ı tam bir zihin karışıklığına sürükleyecekti. Şimdiye kadar Yır dışında hiçbir şey feromon mesajı göndermemiş veya onu anlamamıştı. Kolektif Ruby'ni tanıyamıyordu. Cesedi onun bir düşman, kökünü kurutmaya karar verdikleri türün bir üyesi olduğunu söylüyordu. Bunu anlamışlardı ama yine de düşman bileşin diyordu. Rubin ben yırım diyordu. Kraliçe ne düşünüyordu acaba? Hileyi fark etmiş miydi? Rubin'in yır kolektifine benzer hiçbir tarafı olmadığını, hücrelerinin ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğunu, reseptörleri olmadığını fark etmiş miydi? Yırın incelediği ilk insan olmadığı kesindi. Yır mantığına göre yır olmayanlar umursanmaz veya yok edilirdi. Soru şuydu, yır hiç yıra karşı savaşmış mıydı? Bunu bilebilir miydi? En azından bundan emindi ve Anavak, Johansson ve diğerlerinin de ona katılacağını biliyordu. Yır birbirini öldürmüyordu. Elbette hastalıklı ve bozulmuş hücreler kolektiften atılıyor ve ölümleri tetikleniyordu. Ama bu işlem insan vücudunun deri dökmesinden farklı değildi. İnsanlardaki bu duruma hücrelerin savaşı denemezdi. Çünkü bütün bu hücreler birlikte tek bir varlık oluşturuyorlardı. Aynı durum yır için de geçerliydi. Onlardan milyonlarca milyarlarcası vardı ama sonuçta birlerdi. Farklı kraliçeleri olan farklı kolektifler bile aslında engin bir hafızası olan tek bir varlıktılar. Yanlış kararlar verebilen, ancak vicdan nedir bilmeyen, bireysel fikirlere yer veren ancak bireye tercih hakkı vermeyen, tüm gezegeni kaplayan tek bir beyin. Tek bir varlığın içinde ne cezalandırma ne de savaş olabilirdi. Sadece sağlıklı ve hastalıklı hücreler vardı ve hastalıklı olan ölürdü. Ölü bir yır asla bu insan şeklindeki et parçası gibi feromon yayamazdı. Yırın aldığı mesaj cesedin bir düşman ve ölü olduğuydu ama aynı anda her ikisi de değildi. Karen, örümceği rahat bırak. Karen daha çocuktu. Eline bir kitap almış bir örümceği ezerek öldürmek üzereydi. Örümcek de küçücüktü ama dünyaya bir örümcek olarak gelmek gibi affedilmez bir günah işlemişti. Onu neden öldüreceksin? Örümcek çirkin. Çirkinlik bakanın gözündedir. Neden örümceği çirkin buluyorsun? Aptalca bir soru. Ne demek örümcek neden çirkin? Çünkü öyle işte. Bir köpek yavrusu gibi sevimli bakışları yok. Güzel değil. Onu sevemezsin. Hatta onu okşayamazsın. Yabancı ve hain bir görünümü var. Sanki yok edilmesi gerekirmiş gibi. Kitap hışırdayarak aşağı inip örümceği ezerek yere yapıştırdı. Buna pişman olması için çok zaman geçmesi gerekmemişti. Arı Maya'nın maceralarını izlemek için televizyon karşısına oturdu. Bal arılarının iyi olduğunu öğrenmişti. Bu sefer bir örümcek de vardı. 8 bacaklı, sabit bakışlı, ezilmesi gereken bir örümcek. Sonra örümceğin dudaksız ağzı açıldı ve tiz, çocuksu bir ses çıktı. Küçük kızın örümceklerden duymayı beklediği türden dehşet verici tehditler savurmuyordu. Ah hayır, bu örümcek alabildiğine sevimliydi, minik ve şeker bir şeydi. Birden nasıl olup da bir örümceği öldürebildiğini merak etmişti. Daha kötüsü, öldürdüğü örümceğin geceleri rüyalarına gireceğini, tiz çocuk sesiyle onu çağıracağını biliyordu. Düşüncesi bile o kadar korkunçtu ki Karen ağlamaya başlamıştı. İşte o zaman saygı duymayı öğrenmişti. Ve geçmişte aldığı bu ders yıllar sonra Independence'ın güvertesinde bir fikre dönüşmüştü. Zeki bir türün bir diğerini o türün zekasının etrafından dolanarak kurnazlıkla kandırabileceği hakkında bir fikir. Onlara belki zaman kazandırabilecek ve hatta karşılıklı uzlaşıya varmalarını sağlayabilecek bir fikir. Yüksek gelişmişliği, kendisine benzerlik derecesiyle ölçen insan için yıra benzemeye çalışmak nasıl bir teslimiyetti? Yaratılışın gözdesi olduğunu zannedenler için nasıl bir yenilgi? Beyaz düşünen ay üzerinde süzülüyordu ve alçalıyordu. Dokunaşlar Rubin'i sarmalayarak yuvarladı. Jöle içinde mumyalanmış bir gövde olarak görünür hale geldi ve organizmanın içine çekildi. Denizaltının birkaç katı kadar büyük, görkemli kraliçe hala Deep Flight'a doğru yaklaşıyordu. Karanlık birden yok oldu ve kraliçenin gövdesi aracın etrafını sarmaya başladı. Çevrede ışıktan başka bir şey yoktu. Weaver'ın etrafında beyaz ışık nabız gibi atıyordu. Kraliçe denizaltını tamamen içine aldı ve sanki düşüncelerine kattı. Weaver korkunun geri geldiğini hissetti. Nefes nefeseydi. Kaçmaktan başka bir şey istememesine rağmen kendini zorlayarak iticileri çalıştırma arzusuna direndi. Büyülü an geçmiş ve onu tehlikeyle yüz yüze bırakmıştı. Ama iticinin yaratığa karşı bir işe yaramayacağını biliyordu. Esnek ve çok güçlüydü. Onu kızdırmaktan başka hiçbir şey elde edemezdi. Belki varlık eğlenir, hatta aracı serbest bırakabilirdi. Ama yine de şu an için kaçmayı düşünmemek en iyisiydi. Denizaltının kaldırıldığını hissetti. Yaratık onu görebiliyor muydu? Nasıl? Weaver'ın hiçbir fikri yoktu. Yır kolektifinin gözleri yoktu ama bu onların göremediği anlamına gelir miydi? Bunu anlamak için Independence'ın güvertesinde çok daha fazla araştırma yapmış olmaları gerekirdi. Varlığın bir şekilde onu görebilmesini ya da cam kubbeden onu algılayabilmesini umut ediyordu. Ya da ona dokunmak isteğiyle bölmeyi açarsa... Yaratık ne kadar iyi niyetli olursa olsun bu girişim temas kurma denemesine ölümcül bir son hazırlardı. Kraliçe bunu yapmayacaktı, o zeki bir kızdı. Kız mı? İnsanca düşünme biçimi nasıl da hemen devreye giriyordu. Weaver kahkahalarla güldü. Sanki bununla bir işaret vermiş gibi çevresindeki ışık azaldı. Her yönden geri çekiliyor gibi görünüyordu. Weaver kraliçe olarak adlandırdığı varlığın ayrıştığını fark etti. Çözülüyor, genleşiyor, sanki evrenin gençlik zamanından kalma bir yıldız tozu gibi aracın çevresini sarıyordu. Küçük beyaz noktacıklar gözlem kubbesinin üzerinde dans ediyorlardı. Eğer her biri bir tek hücreli ise çok büyüklerdi, neredeyse bir bezelye kadar. Deep Flight serbest kaldı ve beyaz küre tekrar bileşerek aracın tam altına yüzmeye başladı. Dört bir yana sonsuzca uzanan mavi bir disk tarafından taşınıyor gibiydi. Denizaltı suda epey yükselmiş olmalıydı. Weaver aşağı diskin yüzeyine baktı ve gördüklerini ifade edebilecek tek şeyi düşündü. Trafik sıkışıklığı. Mavi yüzey ışıldayan yüzlerce yaratıkla kaynaşıyordu. Bedenlerinde karmaşık desenler parıldayan kimeraya benzer balıklar, jölenin içinden dışarı fırlıyor, bir araya geliyor ve tekrar kütlenin içine batıyorlardı. Uzakta bir yerlerde havai fişekler patlıyor ve kırmızı noktalardan oluşan çağlayanlar dökülüyor. Denizaltının tam önünde, gözün takip edemeyeceği bir hızla yeni şekiller oluşturuyorlardı. Aşağı doğru batıp beyaz küreye yaklaşırlarken yavaşça bir şekil almaya başladılar ve gerçek biçimleri Weaver'ın gözlerinin önüne serildi. Kadın korkudan bayılır gibi oldu. Bunlar sandığı gibi sadece küçük balıklardan oluşan bir sürü değildi. 10 kollu ve uzun, zayıf vücuduyla devasa tek bir varlıktı. Bir kalamar, otobüs büyüklüğünde bir kalamar. Kraliçe parlayan bir dokunaç uzatıp yaratığın tam ortasına dokundu ve üzerindeki kırmızı ışık noktacıklarının etkileşimi durdu. Neler oluyordu? Weaver gözlerini alamıyordu. O seyrederken plankton sürüleri kar tanecikleri gibi aydınlandılar ve suyun içinde yukarı yükseldiler. Neon yeşili bir mürekkep balığı alayı aracın yanından hızla geçti ve kayboldu. Sonsuz mavinin üzerinde ışık çakmaları gezindi ve parlamalar Weaver'ın ışıkları artık gözleriyle seçemeyeceği bir noktaya kadar devam ederek kayboldu. Baktı, baktı ve birden çok fazla geldi. Buna daha fazla katlanamayacaktı. Denizaltının yeniden batmaya başladığını fark etti. Işıldayan beyaz küreye doğru alçalıyordu. Weaver bu korkunç güzel ve korkunç yabancı diyara bir kez daha çok yaklaşırsa artık buradan asla ayrılamayacağını anladı. Hayır, hayır. Aceleyle açık bölmeyi kapattı ve içine basınçlı hava pompaladı. Sonar ona deniz tabanından 100 metre yukarıda olduğunu ve aşağı indiğini söylüyordu. Weaver kabin basıncını, oksijen stokunu ve yakıtını kontrol etti. Her şey yolundaydı. Denizaltı uçağı yükselmeye başladı. Başta yavaş yavaş ve sonra daha büyük süratle Grönland denizinin dibindeki yabancı diyardan kaçıp tanıdık yüzeye yöneldi. Dünyaya geri dönüyordu. Weaver hayatı boyunca hiç bu kadar çok duyguyu aynı anda hissetmemişti. Aniden aklına binlerce soru geldi. Yılın şehirleri var mıydı? Biyoteknolojilerini nerede geliştiriyorlardı? Scratch'i nasıl oluşturuyorlardı? Onların yabancı medeniyetlerinin ne kadarına şahit olmuştu? Ne kadarını görmesine izin vermişlerdi? Her şeyi mi? Yoksa hiçbir şeyi mi? Gördüğü yüzen bir şehir miydi? Yoksa sadece bir sınır karakolu mu? Ne görüyorsun? Ne gördün? Bilmiyorum. Hayaletler. Yükseliyor ve alçalıyordu. Yukarı ve aşağı sıkıcı dalgalar Deep Flight'ı kaldırıp indiriyordu. Denizaltı yüzeyde sürükleniyordu. Weaver denizin dibinden yola çıktığından beri epey zaman geçmişti. Artık şizofrenik bir asansörün içinde kısılı kalmış gibi hissediyordu. Yukarı aşağı, yukarı aşağı. Dalgalar yüksek ama eşit aralıklıydı. Zirveleri nadiren kırılıyor, hareketli monoton gri tepeler gibi görünüyorlardı. Kabin bölmesini açmak çok riskliydi. Deep Flight saniyeler içinde suyla dolabilirdi. O yüzden içeride kalıp ümitle denizin sakinleşmesini bekliyordu. Hala biraz yakıtı vardı. Grönland veya Svalbard'a gitmeye yetmezdi ama yaklaşabilirdi. Bir kez akıntı durunca yolculuğuna devam edebilecekti. Sonunda nereye varırsa varsın. Tanık olduğu şeyin ne olduğuna hala emin olamıyordu. Okyanusun dibindeki varlığı sadece bir koku da olsa insanlarla yarın ortak noktaları olabileceğine ikna etmiş miydi? O zaman duygu mantığa galip gelmiş olacaktı ve insanlık biraz zaman kazanacaktı. İyi niyetle, anlayışla ve eylemlerle geri ödenecek bir kredi. Bir gün yır yeni bir konsensüse erişecekti. Çünkü kökenleri ve gelişimleri, tüm süreklilikleri uzlaşı üzerine temellenmişti. Ve o zamana kadar insanlık bu uzlaşının varılacak mutabakatın ne olduğu ile ilgili kendi rolünü oynayacak. Weaver bunu daha fazla düşünmek istemiyordu. Sigur Johansson'u, Sam Crowe'u ve Murray Shankar'ı ya da ölenleri, Alicia Delaware'i, Sue Oliveira'yı, Jack Greywolf'u, Solomon Peake'i, Jack Vanderbilt'i, Luther Roskowitz'i de düşünmek istemiyordu. Hatta Judith Lee'yi bile, ne de Leon'u, çünkü düşünmek içini korkuyla dolduruyordu. Ama yine de düşündü. Birer birer sanki bir partiye gelir gibi ona katılıp zihnine yerleşip gevşediler. Ev sahibimiz çok nazik dedi Johansson ama doğru dürüst bir şarabı yanına almamış olması çok yazık. Bir denizaltıdan ne bekliyorsun ki diye cevap verdi Olivier'a, şarap mahzeni mi? Şarapsız parti olmaz ki. Ah Sigur diye gülümsedi ana bak, minnettar olmasın, kız biraz önce dünyayı kurtardı. Övgüye değer. Gerçekten kurtardı mı diye sordu Crowe, dünyayı yani. Kimse ne cevap vereceğini bilemedi. ''Bana sorarsanız'' dedi Delaware sakızını çiğnerken, ''gezegenin hiç de umurunda değil. İnsan olsun ya da olmasın evrende dönüp durmaya devam edecek. Biz sadece kendi dünyamızı kurtarabilir veya yok edebiliriz.'' Greywolf gırtlağını temizledi. Anavak aynı fikirdeydi. ''Havanın bizim soluyabileceğimiz uygunlukta olması atmosferi hiç ilgilendirmez. Eğer biz insanlar ortadan yok olsak bu uğursuz değerler sistemimizi de beraberimizde götürürdük.'' Ve sonra kaynayan bir sülfür birikintisi, güneşli bir gündeki tofin o kadar güzel ya da daha çirkin olurdu. Güzel söyledin Leon, Johansson onayladı. Haydi anlayış şarabından içelim. İnsanlık zaten kırık bir dalda oturuyordu. Kopernik dünyayı evrenin merkezinden çıkardı. Darwin bizi yaratılışın zirvesinden indirdi. Ve Freud zihnimizin bilinçaltının esiri olduğunu gösterdi. En azından hala gezegendeki tek organize çok bilmişlerdik. Ama şimdi gezegenin eski kiracıları ortaya çıktı ve bizi kapı dışarı ediyorlar. Tanrı bizi terk etti dedi Olivier'a sert bir sesle. Tam olarak öyle sayılmaz diye itiraz etti ana bak. Karen'in çabası sayesinde uzatma dakikalarını kazandık. Ama ne karşılığında? Johansson'un yüzü asıldı. Bazılarımız ölmek zorunda kaldık. Biraz fire verdik dedi Delaware alayla. Umurunda değilmiş gibi yapma. Benden ne istiyorsun? Açıkçası gayet cesur olduğumu düşünüyorum. Böyle şeyler filmlerde olduğunda hep yaşlılar ölür, gençler kurtulur. Çünkü hepimiz maymunuz dedi Olivier'a kuru kuru. Eski genler daha sağlıklı olan yenilerine yer açmalı ki üreme en verimli şekilde gerçekleşsin. Başka türlüsü olamaz. Filmlerde bile olmaz diye başını salladı Crow. Eğer yaşlı olan kurtulur ve genç olan ölürse millet bağırıp çağırmaya başlar. Çoğu insan bunun mutlu son olduğunu düşünmez. İnanılmaz değil mi? Mutlu sonlarla ilgili tüm o romantik safsada bile sadece bir biyolojik gereklilik. Özgür irade diyen de kimmiş? Sigarası olan var mı? Üzgünüm, şarap yoksa sigara da yok dedi Johansson haince. Buna iyi tarafından bakmamız lazım diye Shankar nazikçe araya girdi. Yır doğanın bir harikası ve bu harika bizden çok daha kalıcı. Demek istediğim mesela King Kong'u, Jaws'u ve diğerlerini bir düşünün. Masal canavarları her zaman ölmek zorundadır. İzlerini bulan insanlar onlara hayranlıkla bakarlar. Yabancılıklarından büyülenirler ve sonra onları vurup öldürürler. İstediğimiz bu mu? Biz de Scratch'a hayran kaldık. Yırın yabancılığı ve gizemi bizi büyüledi. Ama amacımız neydi? Onları yeryüzünden silmek mi? Neden bu dünyanın harikalarını öldürmek zorundayız?
Esas oğlanla esas kız birbirlerinin kollarına atılsın ve ciyak ciyak bağıran bir sürü çocuk yapsın diye Grey Wolf homurdandı.
Bu doğru. Johansson göğsünü yumrukladı. Bilge yaşlı bilim adamı bile tek erdemi genç olmak olan akılsızlar uğruna ölmek zorunda.
Sağ ol dedi Delavere.
Seni kastetmedim.
Sakin olun çocuklar. Oliviera bir el hareketiyle onları susturdu. Tek hücreliler, maymunlar, canavarlar, insanlar doğanın harikaları. Hiç fark etmez. Hepsi aynı. Hepsi biyokütle. Heyecanlanmaya gerek yok. Bizi bir mikroskobun altına koyduğun veya biyolojik terimlerle tarif ettiğinde farkımız ortaya çıkar. Kadın ve adam sadece dişi ve erkektir. Bireyin yaşamdaki amacı besin bulmaktır.
Seks aslında üremektir dedi Delavere heyecanla. Kesinlikle. Silahlı çatışmalar biyolojik nüfusu azaltır ve cephanenin özelliğine göre türün hayatta kalmasını tehdit edebilir. Kısacası hepimiz aptalca davranışlarımız için bahane bulabiliriz. Tümünü de biyolojik güdülerle açıklayabiliriz.
Güdü mü?
Grey Wolf kolunu Delavere'in omuzuna attı. Güdülere hiçbir itirazım yok.
Bir kahkaha koptu, herkes gülmeye başladı ve sonra sustular. Anabak tereddüt etti. Mutlu son meselesine geri dönersek... Herkes ona baktı.
İnsanlığın hayatta kalmayı hak edip etmediğini sorabilirsiniz. Ama insanlık yok, sadece insanlar var, bireyler. Ve yaşamayı hak ettiğine dair pek çok iyi sebep sunabilecek epey birey var.
Sen neden yaşamak istiyorsun Leon diye sordu Crow.
Çünkü, ana bak omuz silikli, çok basit aslında, uğruna yaşamak istediğim biri var.
Mutlu son, Johansson içini çekti, biliyordum.
Crow ana baka gülümsedi. Hikayenin sonunda aşık olmak mı gerekir Leon?
Sonunda? Ana bak düşünüyor. Evet, sanırım hikayenin sonunda aşık oldum.
Konuşma devam etti. Sesler Weaver'ın zihninde yankılandı. Ta ki dalgaların gürültüsüyle karışana kadar.
Seni hayalperest dedi Weaver kendi kendine. Seni ümitsiz hayalperest.
Yine yalnızdı. Weaver ağlıyordu. Bir saat kadar sonra deniz sakinleşmeye başladı. Bir saat daha geçti ve dağ gibi dalgalar yumuşakça yuvarlanan tepelere dönüştü. 3 saat sonra bölmesini açmaya cesaret etti. Kilit bir klik sesiyle serbest kaldı ve yükselirken alçak bir vızıltı çıkardı. Weaver buz gibi havayla yüz yüze geldi. Dışarı baktı ve uzakta bir kambur balinanın yükselip dalgaların arasında yok olduğunu gördü. Orka değildi, daha büyüktü. Bir daha yüzeye çıktığında çok daha yakına gelmişti. Güçlü kuyruğunu sudan çıkardı. Bir kambur balina. Bir an için bölmeleri kapamayı düşündü. Ama bir kambur balinanın müthiş ağırlığının karşısında ne işe yarayacaktı ki? Bölmede ister yatsın, ister otursun. Eğer balina onu öldürmek isterse o zaman ölecekti. Kambur yeniden çırpıntılı gri sulardan yükseldi. Dev gibiydi. Yüzeyde süzülüyor, deniz altına yakın yüzüyordu. O kadar yakındaydı ki Weaver yana dönüp elini uzatsa midyelerle dolu sırtına dokunabilirdi. Balina yan döndü ve birkaç saniye için sol gözüyle makinenin içindeki küçük kadını seyretti. Weaver da onun gözünün içine bakarak karşılık verdi. Balina bir gümbürtüyle su püskürttü ve sonra tek bir dalga yaratmadan dibe daldı. Weaver bölmenin kenarına tutundu. Ona saldırmamıştı. Buna zar zor inanabiliyordu. Kafasının içinde sanki çekiç vuruluyordu. Kulaklarında bir çınlama vardı. Suya bakarken çekiç sesi ve çınlama arttı ve kafasının içinden gelmediğini fark etti. Gürültü yukarıdan geliyordu. Sağır edecek kadar yüksekti. Weaver başını kaldırdı. Suyun hemen üzerinde bir helikopter yaklaşıyordu.
İnsanlar açık kapının oraya toplanmışlardı. Üniformalar içindeki askerler ve sivil biri ona kollarını sallıyorlardı. Adamın ağzı pervane gürültüsünü bastırabilmek için sonuna kadar açılmıştı. Sesini muhakkak duyurabilecek ama şimdilik helikopter kazanmıştı. Weaver aynı anda hem ağlıyor hem gülüyordu. Adam Leon Anavak'tı.
74. ayrımın sonu. Sayfa 777.